Muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yar sadık bilir halden, aşk dersini alır gülden, karşılıksız ta gönülden, sevenlere selam olsun. Yeşerip sevgi gülşeni, kuşatsın ruhu bedeni, bir gül için bin dikeni, sevenlere selam olsun. Öz nefsini kayırmadan, insanları ayırmadan, kimselere doyurmadan, sevenlere selam olsun. Tutuşarak için için, hiç sormadan neden, niçin, sevdiğini Allah için, sevenlere selam olsun. Taştın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim ermez yâre, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunda eyler misin? Yavu kıldım ben yoldaşı, onulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmak olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren, taş bağırlı dağlar mısın? Harami gibi yoluma, arkuru inen karlı dağ. Ben yârimden ayrı düştüm, sen yolumu bağlar mısın? Karlı dağların başında, salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için, yaşın yaşın ağlar mısın? Esridi Yunus'un canı, yoldayım illerim kanı, Yunus düşte gördü seni, sayrı mısın, sağlar mısın?
Genç adam iyi bir terziydi. Bir dikiş makinesi ve küçücük bir dükkanı vardı. Sabahlara kadar uğraşıp didinir ama çok az para kazanırdı. Soğuk bir kış gecesi dükkanı kapatırken elektrik sobasını açık unuttu ve çıkan yangın onun felaketi oldu. Artık ne bir işi vardı, ne de parası. Günler boyu iş aradı, bulamadı. Yük taşıdı, bulaşıkçılık yaptı, yine de evinin kirasını ödeyecek kadar para kazanamadı. Sonunda ev sahibinin de sabrı taşınca, bir bavula sığan eşyalarıyla sokakta buldu kendini. Mevsim kış, hava ayaz olsa da genç adamın köşedeki parktan başka gidecek hiçbir yeri yoktu. Bir sabah iş arayacak derman bulamadı bacaklarında. Açlıktan ve soğuktan bitkin bir şekilde bankta otururken kocaman bir araba yanaştı kaldırıma ve arabadan yaşlı bir adam indi. zengin bir iş adamı olduğu her halinden belli olan ihtiyar, birkaç adım attıktan sonra bankta titreyen terziyi gördü. Terzi bütün dikkatiyle adamın üzerindeki paltoya bakıyordu sadece. İhtiyar, "Zavallı adamcağız, kim bilir nasıl üşüyordur, ona nasıl yardım etsem acaba?" diye düşünmeye başlamıştı. Oysa terzinin düşlediği paltonun sıcaklığı değildi. O, çok kalın ve kaliteli bir kumaştan üretilen bu paltonun sahibine hiç de yakışmadığını, adamın bedenine uygun dikilmediğini düşünüyordu. Yaşlı iş adamı terzinin yanına yaklaşıp, "Ne o evlat, bu ayazda parkta donmuşsun, istersen paltomu sana verebilirim." deyince, "Hayır, teşekkür ederim. Ben sadece bu paltonun size göre olmadığını düşünüyordum. Kumaşı fazla kalın ve sizi olduğunuzdan şişman göstermiş." dedi genç terzi. Yaşlı adam hayli şaşırdı. Çünkü o da üzerindeki paltoya onca para ödediği halde kendisine bir türlü yakıştıramıyordu. Soğuktan titrerken nasıl böyle bir şeye dikkat edebiliyorsun diye sordu yaşlı adam. "Ben terziyim çünkü. Daha doğrusu terziydim." cevabını alınca yaşlı adam gence, "Bir derdin var senin belli. Benimle gel, hayat hikayeni yolda anlatırsın." diyerek genç terziyi arabaya bindirdi. Bu karşılaşma terzinin hayatının dönüm noktası oldu. Böyle yetenekli bir insanın işsiz ve evsiz kalmasına çok üzülen yaşlı adam, terziye bir dükkan açmasını yetecek kadar para verdi. Bunun karşılığında tek istediği şey kendi elbiselerini dikmesiydi. Terzi yeniden bir işe, hem de kendi işine başlamanın heyecanıyla deliler gibi çalışmaya başladı. Bu arada yaşlı iş adamı da desteğini esirgemiyor, onu kendi çevresinden zengin kişilerle tanıştırarak yeni siparişler almasını sağlıyordu. Bir yıl geçti, 3 yıl geçti, 5 yıl geçti. Dükkan önce kocaman bir moda evine dönüştü, sonra da pek çok ünlü marka için üretim yapmaya başladı. Terzi artık ünlü iş adamı diye anılıyordu. Bir gün ihtiyar adam onu ziyarete gitti. Terzi çok büyük bir iş bağlantısı yapmak üzere yurt dışına gidecekti ve uçağa yetişmesine az bir zaman vardı. Biraz sohbet ettikten sonra yaşlı adam birden fenalaştı. Hemen bir ambulans çağrılarak hastaneye kaldırıldı. Yeni iş adamımız ise büyük işini kaçırmak istemediği için uçağa yetişti. Yaşlı adam kalp krizi geçirmişti ve bir müddet hastanede yattı. Bir yandan da sadece bir kez telefon ederek durumunu soran terziyi bekliyordu. Fakat terzi daha çok para kazanmak için oradan oraya koştururken bir türlü yaşlı adamı ziyarete gidemedi. Aradan o kadar uzun bir süre geçmişti ki bu sefer de utancından yaşlı adamın kapısını çalamaz olmuştu. Ve 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl geçti. Artık terzinin işleri yolunda gitmemeye başladı. Nihayet fabrikasında çıkan büyük yangın yine terzinin sonu olmuştu. Borçla aldığı yeni dikiş makineleri hiç iş yapamadan küle dönmüştü. Elinde kala kala yine küçük bir dükkan kalmıştı terzinin. Utana sıkıla yaşlı adama koştu. Nerede hata yaptığını öğrenmek istiyordu. Son derece kırgın olan ihtiyar yine de onu kabul etti. Ama anlatacağı öyküyü dinledikten sonra hemen çıkıp gitmesini istedi. Şöyle bir hikaye anlattı ihtiyar adam. Bir zamanlar fakir bir oduncu varmış. Ormandaki bir kulübede yaşar ve odun keserek hayatını kazanırmış. Bir gün kulübesinde yangın çıkmış ve bu yangın bütün ormanı kül etmiş. O çevrede kimse ona güvenip iş vermeyince çıkınını alan oduncu eşeğine binip yola koyulmuş. Ağaçların arasında yürürken birinin kendisine seslendiğini duymuş. Başını kaldırınca konuşanın bir bülbül olduğunu görmüş. Bülbül ona demiş ki, "Senin haline çok üzüldüm. Şimdi öyle bir büyü yapacağım ki eşeğin çok güzel şarkı söylemeye başlayacak. Sen de onunla gösteriler yapıp çok para kazanacaksın." Gerçekten de eşek birbirinden güzel şarkılar söylemeye başlamış. Oduncu, "O şehir senin, bu kasaba benim" dolaşıp eşeğine şarkı söyletiyor ve herkes onları seyretmek için birbiriyle yarışıyormuş. Oduncu ve şarkı söyleyen eşeği bütün ülkede meşhur olmuşlar. Bir gün yine bir gösteriye yetişmek için koştururlarken bülbülün yardım isteyen sesini duymuş oduncu. Bir kedi bülbülü yakalamış ve yemek üzereymiş. Şöyle bir duraklamış ama gösteriye gitmemeyi, onca parayı kaçırmayı göze alamamış. Arkasına bakmadan kaçmış gitmiş oradan. Gösteri başladığında ise eşeği her zamanki gibi güzel şarkılar söylemek yerine sadece bir eşeğin çıkarabileceği sesleri çıkarmış. Oduncu kendisini şarlatanlıkla suçlayan seyircilerin elinden canını zor kurtarmış. İşte o zaman anlamış bülbül ölünce büyünün bozulduğunu. Yaşlı adam hikaye bitince terziye bakmış ve demiş ki, "Ben de senin bülbülündüm ve sen beni öldürdün. Büyü de o yüzden bozuldu. Keşke güzel elbiseler dikerken dostluk ipliğini koparmasaydın." Yaşlı adam sözlerini bitirince başını önüne eğip hiçbir şey söylemeden çıkıp gitmiş terzi. Söyleyecek bir söz de bulamamış ki.
Sevgi dolu bir yüreği yıkma gönül, yıkma gönül. Şol muhabbet meclisinden çıkma gönül, çıkma gönül. Dosta selam göndermekten, dost bağında güldürmekten, sevilmekten ve sevmekten bıkma gönül, bıkma gönül. Her gönülde olsa vefa, canda çiçek açar safa, nahak yere cevrü cefa. Çekme gönül, çekme gönül. Hem bu dünyada bize iyilik yapanlara vefa göstermeliyiz, hem de bize her nimeti lütfeden, cömertçe veren Mevlamıza vefa göstermeliyiz. Mevlamıza vefa nasıl olur? Kulluk göstererek olur. Onun verdiği nimetlerden başkalarına vererek olur. Bu kıssadan hisseyi okurken aklıma şunlar da geldi Akif Bey. Adam bak bir mesleği var, terzi. Zor duruma düşüyor, geri kurtarıyor. Zor duruma düşüyor, geri kurtarıyor. Meslek sahibi olmamız gerek. Önceden padişahlarımızın hepsinin bir mesleği varmış. Ne olur ne olmaz diye. Hatta şöyle bir kıssa anlatılıyor. Biri geliyor istiyor bir padişahın kızını, diye bir mesleğin olması lazım, yoksa vermem. Çok seviyor isteyen de, kızı da razı. En kolay öğrenilecek de hasırcılık. Hemen birkaç günde hasırcılığı öğreniyor, geliyor. Hasri veriyor hükümdarın önünde. Tamam diyor hükümdar. Şimdi sana kızımı verebilirim. Düşmez kalkmaz bir Allah. Padişahlık gidebilir. Başka şeyler, mal mülk gidebilir ama meslek, insan kendini doyuracak kadar bir şeyler yapabilir. Meslekte de şuna dikkat etmek gerekiyor orada yine. Terzilik. Geçtiğimiz hafta Çorum'daydım. Beni bir sokağa götürdüler. Dar bir sokak. İki tarafında dükkanlar küçük. Hocam dediler, bura ayakkabıcı tamircileri dükkanlarıydı. 2-3 tane kalmış. Yaşlı. Hatta birine baktım, yaşlı bir amca, sakallı, uyukluyordu. Yani günümüzde ayakkabı tamirciliği yapmanın anlamı kalmadı. Terzilik de yavaş yavaş gidiyor. Kendimizi yenilememiz gerekir tabii. Bir de hikayenin ana fikri de vefalı olmamız gerekir. Bir yanlışlığımız da şu oluyor Mehmet Akif Bey. Vefayı hep biz başkalarından bekliyoruz. Kurban olduğum, kendimiz vefalı olalım dostlarımıza. Buradan başlayalım derim. Yine vefa göstereceğimiz birisi de değerli şair, yazar Necip Fazıl Kısakürek. Sizin bir hazırlığınız vardı o konuda.
Evet, saygıdeğer dinleyenler. Geçen hafta başladık, böyle bir usul belirledik. İnşallah bunu gittiği yere kadar devam ettirmek niyetindeyiz. Çok kıymetli, güzel, etkileyici şiirlerimiz var edebiyatımızda. Üstadların, şairlerin yazdıkları. Bestan Bey de şair. O kendi şiirlerinden de okuyor. Aynı zamanda bu şiirleri de bu programa katıp kendisinden şerhlerini dinliyoruz.
İkimiz şerh edelim. Hep de bana bırakma Akif Bey.
Evet. Hazırlık benden,
şerh sizden. Siz de edebiyatçısınız.
Necip Fazıl Kısakürek malumunuz, hiç de anlatmaya gerek yok ama çok zor dönemlerde, çok zor zamanlarda çok büyük bir mücadele vermiş bir insan. Hayatı bedel ödemekle geçmiş bir insan. Hayatını bir kelimeyle özetlersek, şiir isminde kitabı olduğu üzere çiledir Necip Fazıl'ın bütün hayatının özeti. Mükerrem ve muazzez dinimiz için hayatını adamış, onun için yazmış, onun için haykırmış, onun için savaşmış bir şair. Bestan Bey'in de dediği gibi hakikaten vefayı hak eden, ona layık olan, belki daha fazlasına layık olan bir şair. Aynı zamanda ülkemizin saygın devlet adamlarını, saygın fikir adamlarını, sanat adamlarını yetiştirmiş, onlara öncülük etmiş bir büyüğümüz. Kendisini rahmetle anıyoruz. Ve onun en güzel şiirlerinden bir tanesi olan Sakarya Türküsü şiirini bugün sizlerle paylaşmak istiyoruz. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak, benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.
Evet, Necip Fazıl merhumla, üstadla ilgili birkaç söz de ben söyleyip ondan sonra başlayalım yorumumuza. Atalarımızın güzel bir sözü var Mehmet Akif Bey. Kıtlık vakti verilen lokma unutulmaz. Geçtiğimiz haftaki programımızda ilk olmaktan, ilk adımı atmaktan bahsetmiştik. Merhum Necip Fazıl Kısakürek'ten İslam davasını omuzlayıp, yasak olduğu dönemde, İslam'ı savunmanın en zor olduğu dönemde Yüce Mevlamızın bu ümmete nasip ettiği kıtlık dönemi lokmasıdır. Büyüklüğünün bir bölümü de buradan gelmektedir. Necip Fazıl'ın o gün savunduğu fikirleri bugün söylemek o kadar kolay ki.
Doğru.
Hatta övgü vesilesi de olur. O fikirleri söylediğin için el üstünde de tutabilirler seni. Ama o gün söylemek kolay değildi. Seni hapse atarlar, attılar da, zulüm yaparlar, yaptılar da merhuma, mahkemeden mahkemeye koştu. Dolayısıyla ilk olması bakımından çok önemlidir. İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya. Bu biraz insanın genel şifresini de veriyor mu Mehmet Akif Bey?
Evet hocam.
Biz hep böyle çok doğru gidemiyoruz. Değil mi? Bazen eğiliyoruz, bükülüyoruz, kırılıyoruz. Allah yardım ediyor, geri doğruluyoruz. İnsanın macerasını çok güzel anlatmış. Kıvrım kıvrım akar ya.
Hayat da böyle değil mi Bestami Hocam? Yokuşlar var, çukurlar var, düzlükler var.
Bizim de yani ruhen yamulduğumuz dönemler de oluyor.
Evet, evet.
Hep düz gidemiyoruz.
Doğru.
Maddi yönden de zorluklar, engeller var. Bu bakımdan güzel bir anlatım.
Evet değerli dinleyenler, kıymetli dostlar. Necip Fazıl Kısaköre'nin Sakarya türküsünü, şerhini Bestan Bey'den dinliyoruz.
Evet, insan da ırmak gibi, su gibi kıvrıla kıvrıla akıyor. Ama ne kadar kıvrılsak da nasıl her ırmak denize akarsa biz de inşallah sonunda hak denizine, doğruluk denizine akmayı Yüce Mevla bizlere nasip etsin. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak, benimse alın yazın yokuşlarda susamak. Yani öyle buyurulmuştu yanılmıyorsam, la rahate fit dünya.
Evet.
Dünyada rahat yoktur. Müslüman için böyle. İşte düz yolda da susarız ama daha çok bizi yokuşta susatıyorlar. Ne zaman biter bu susuzluğumuz? Allah'ın rızasını kazanırız Mehmet Akif Bey. Kevser Ünvanı'nın kenarında Allah izin verirse susuzluğumuzu bitirmiş oluruz. Dolayısıyla bu susuzluktan, yokuşta susamaktan fazla şikayet etmemek gerekir. Yine güzel söylenmiş bir söz. Cefayı çekmeyen aşık safanın kadrini bilmez. Muhabbet büyük bir beladır, giriftar olmayan bilmez. Yüce Mevla bizleri vatan, millet, devlet, din için yokuşlarda susayanlardan eylesin. Kendi menfaati için de koşup koşup susayanlar da var.
Evet,
doğru mu?
Doğru.
Biz de dinimiz için susayalım.
Şöyle devam etmiş Necip Fazıl Bestami Hocam. Her şey akar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir.
Evet, dünya yaratıldığından beri böyle. Üstadın bir beyti vardı. Gençliğimde okumuştum. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma, böyle gelmiş bu dünya böyle gider diyordu. Ben de gençtim o zaman. Yahu üstad niye böyle demiş? Böyle geldi, böyle gitmez demesi lazım diyordum. Şimdi 60 yaşına yaklaştık Akif Bey. Bakıyorum üstad doğru söylemiş. Dünya yaratıldığından beri böyle gidiyor. Bir yanda nur, bir yanda kir var. Efendim Yüce Mevla bizi iyi nur oluğundan akan, oradan beslenenlerden eylesin. O Kur'an nuru, sünnet nuru, hadis-i şeriflerin nuru bizdeki kiri temizlesin diye Yüce Mevlamıza dua edelim efendim.
Hayatın kendisi böyle, insanlar böyle, insanlık alemi böyle. Hep iyiler var, kötüler var. Bu Habil ile Kabil'den beri böyle.
Evet.
Bizim içimiz de böyle ama.
Doğru.
İçimizde nur akan bir oluk var, kir akan bir oluk var. Ve bunların savaşı var. Hani
Mevla... Bir altın oluk var, bir de teneke oluk var abi içimizde.
Evet. Musa da Firavun da içindedir diyor.
Evet.
Çok anlamlı bir söz. Musa da Firavun da senin içindedir diyor.
Dolayısıyla dikkat edelim. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyordu ya. Bir insan güzel kokular olan bir yere gitse, bir müddet orada dursa, hiç sürünmese bile o koku üzerine siner. İyi insanlarla, iyi dostlarla beraber olalım. Kötü koku olan yerlerden uzak kalalım. Yoksa etrafımızda iyi kokularda, kötü kokularda aynı anda var.
Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat.
Evet, yani bir yandan yağmur yağıyor. Biraz sonra bakıyorsun yağmur bitmiş, güneş çıkmış. Bu sefer su buharlaşıp gökyüzüne doğru çıkıyor. O zaman Allah'ın hikmetine ram olmak gerekiyor. Allah isterse suyu indirir. Allah isterse aynı suyu gökyüzüne çıkarır. Allah isterse rahmet yağmur olarak bize verir. İsterse fırtına, dolu, kar olarak da gönderebilir.
Benim yağmurda hep dikkatimi çeken bir şey var. Aslında şöyle, onun öncesinde şunu söylemek lazım. Bu tam şairlik bir durum. Sanat adamlarının duyarlılığı da burada açığa çıkıyor. Yani mesela eşyada var olan ya da bazı oluşlar, mesela bulutlar, yağmurlar, dağlar, şairler için çok farklı anlamlar, çok farklı bir mana ifade ediyorlar. Ve bunlar o bir cemali basiret var, feraset var onlarda. Bu manaları, bu akışları yakalayabiliyorlar. Yağmurda mesela benim hep dikkatimi çeken şu, hani yağmur rahmettir ya, ama yağmurdan önce mutlaka bir gümürtü kopar.
Gök gürlemesi, evet, olur, yıldırımlar düşer.
Evet.
Ondan sonra rahmet iner.
Evet.
Güzel tespitiniz.
Her zorluktan sonra bir kolaylık ve her kolaylığın öncesinde bir zorluk.
Bir orada zıtlıklara da vurgu yapılıyor. Şu çıkan buluta bak, şu inen suya inat.
Evet.
Yani insan her an zıtlıkları yaşayabilir. Zıtlıklarla kaim zaten dünya.
Evet. Fakat Sakarya başka. Yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin?
Burada Sakarya'dan murat milletimiz olsa gerek.
Evet.
Hani zorluklarla imtihan ediliyoruz devamlı. Türk milleti anlatılıyor, İslam ümmeti anlatılıyor burada.
Rabbim isterse sular büklüm büklüm burulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük.
Evet, yani yıllar boyu, yüzyıllar boyunca İslam davasının yükünü Osmanlı çekmiştir. O atalarımızdan Allah razı olsun. Bugün de biz çekmeye talip olmalıyız. Ama şunu da bilmeliyiz. Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Şu an günümüzde bile başımıza gelen olayların çoğu Türkiye'nin ayağa kalkmaya niyetlenmesini hissetti Batılılar. Biz ayağa kalktığımız zaman da kendilerinin işinin zor olacağını biliyorlar. Onun için eteğimizden, paçamızdan çekmeye çalışıyorlar. Dava hor, dava öksüz ama büyük ama kutsal bir dava. Yani ömrümüz geçecek Mehmet Akif Bey. Boş boşuna geçeceğine dolu dolu geçirelim. Allah'ın davasının kaygısıyla kaygılanalım. Ümmetin derdiyle dertlenelim. İnşallah cennete gittiğimizde de gidersek Yüce Mevlam lütuf ve kerem ederse de sonsuza kadar da rahat edeceğiz. Yani bu dünyada Müslüman rahat etmesi biraz zor ama öbür dünyada da nimetler bizleri bekliyor Allah izin verirse.
Niye bu dünyada rahat etmek zor? Çünkü şundan. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, bin bir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya?
Evet, şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol burarak geçmek için Marmara'ya, kaş donanmaya sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı, nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Çanakkale'de de bir vahşice saldırı var Mehmet Akif'in anlatımıyla. Burada da binbir başlı kartal Kanarya'yı yok etmek için saldırıyor.
Kanarya biziz herhalde.
Biziz burada. Tabii orada.
Evet.
Müslümanlar buna saldırıyor. Herkes inancının fıtratını gereğini yapıyor. Batılılar yıkmakla yükümlü, yıkıyorlar. Yani hatırlıyoruz, o Saddam'a ilk saldırdıklarında Irak'a demokrasi getireceğiz demişlerdi. Yani 10 yılı geçti. Milyonlarca ölüm, acı, işkence getirdiler. Aslında oraya bir problemi çözmek için de gelmediler. Kör düğüm yapmaya geldiler. Herkesin işi, icraatı inanç felsefesine uygun olur. Bizde bir insanı haksız yere öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir Müslümana göre. Bir insanın hayatını kurtarmak da yerin altındaki ve üstündeki her şeyden daha hayırlıdır.
Irak'ta, hatta Mısır'da yerel zalimler vardı, şimdi küresel zalimler oldu.
Evet. Bütün Kanaryalara, İslam alemindeki, İslam alemini bırak, mazlum olan herkese o binbir başlı kartal saldırmaya devam ediyor. Bu kartalın karşısında bir aslan pençesini görmesi gerekir Mehmet Akif Bey. Yoksa zalim kendi kendine mazluma acıyarak zalimliği bırakacak değildir.
Size kimse özgürlük bahşetmez.
Etmez durduk yere. Bir hak sillesi yemesi lazım. Bir yiğit yumruğu yemesi lazım. Bir inancın sadece haklı olması, başarılı olması için yeterli değil Akif Bey. Ona inanan insanların o inancı layıkıyla savunması gerekir.
Yani irade göstermek. Tabii.
Peygamber Efendimiz sağ mucizeler gösteriyor. Ama Bedir'de, Uhud'da şehit olacak yiğitler de gerek. Gidip şehit oluyorlar. Sen layıkıyla şehadeti göze alırsan melekler de sana yardım eder. Bu ayrı. Ama önce sen bir şehitliği göze al. Yiğitliği göze al önce. Düşman ondan sonra korkar. Yoksa düşman senin ağlamandan, sızlamandan, eyvah bana acı demenden zevk alır maalesef. Çanakkale'de o zevki aldı. İstiklal Savaşı'nda aldı. Şimdi de Suriye'de, Mısır'da, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da aynı zevki almaya devam ediyor. Yiğit bir ses. Yiğit bir sesin ilk belirtileri çıkıyor Türkiye'de. Bunu görüyorlar. İşte terör örgütleri şu bu diye her yerden saldırmalarının sebebi de bu. Ama el mi yaman, bey mi yaman, Allah'ın lütuf ve keremiyle görecekler.
Fakat şunu söyleyeyim. Hakikaten bunu samimiyetle söylüyorum Beslami Hocam. Nasıl bir nimete gark olduğumuzun farkında değiliz ülke evet. olarak. İnsanlar perperişan ya. Mahvolmuş herkes.
Evet.
Evet, insandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş açtan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan.
Yani Allah'ın davasına hizmet ederken nefsin rahatından, gerekirse çevrenin kınamasından fazla rahatsız olmayacaksın. Başına işler de gelir. Gül toplamaya gitmiyorsun. Velev ki gül toplamaya gitsen bile Mehmet Akif Bey, eline dikenler batar mı?
Evet.
Batabilir. İşte bu dava hor, bu dava eksiz, bu dava zor diyelim. Allah'ın davasına hizmet ederken ama ruhen mutlu oluruz. Allah yardım eder. Allah bir ferahlık, güzellik verir gönlümüze. Hazreti Ali radıyallahu anh'a soruyorlar ya, edebi kimden öğrendin? Buyuruyor ki edepsizlerden. Nasıl? Onların yaptığını yapmadım. Biz de bu zalimlerden öğreneceğimiz şeyler var. Adam batıl davasına çalışıyor. Yine Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi, ey düşmanım, sen benim ifademsin, hızımsın. Gündüz geceye muhtaç. Sen de bana lazımsın. Onlardan çok çalışmamız lazım. Onlardan çok fedakarlık yapmamız lazım. Onlardan çok ilimde, teknikte donanımlı olmamız lazım. O zaman Allah da lütfederse, yardım ederse yeneriz.
İnşallah. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu. Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna, giden şanlı Akıncı ne gün döner yurduna?
Evet, burada da sanatta, edebiyatta ileri olmamız gerektiği anlatılıyor. Yunus Emre'den bahsediyor. Günümüzde de yeni Yunuslara ihtiyaç var Mehmet Akif Bey. Gönlümüzü bir bütünlememiz gerekir önce. Gönüller bayağı ayrıldı, farklı mecralara akıyor. Bizi derleyip toplayacak ilim adamlarına, bizi derleyip toplayacak gönül adamlarına, sanatçılara da ihtiyaç var. Bunun için dua edelim. Tabii Akıncılara da ihtiyaç var. Giden şanlı Akıncı ne gün döner yurduna? Üstad Tayyip onu biliyor. Akıncılar dönmek için gitmediler ki. Ve atalarımız gittiler, geri dönmediler Mehmet Akif Bey. Ya şehit oldukları için dönmediler veya gittiği yerlere yerleştiler. Orayı vatan yaptılar. Hem kanlarıyla vatan yaptılar, hem alın teriyle vatan yaptılar, hem de orada ölüp oraya gömüldüler. Gitmeye gelmediler. Yani oraları işgal etmeye gitmediler. Vatan yapmaya gittiler. İşgalciler geri döner.
Sizin mi bir sözünüzde o? Bir yerin vatan olduğunu anlamak için yerin üstündekiler değil, yerin altındakilere bakın.
O, yani bir barış görüşmelerinde şey yapıyor, görüşme yapılıyor. Bir yeri alacaklar, düşman alacak. Müslüman da olmayan başka biri müdahale ediyor. Mezarlıklara bakalım diyor. Ya burayı size versek bile diyor düşmana. Mezarlıklar sizi yalanlar diyor. Ya. Müslümanlar daha çok burada diyor. Yahya Kemal de söylüyor bir yerde. Nüfusunuz ne kadar deyince 20 milyon diyor. Belgrad Büyükelçisi'ymiş o zaman. Üstad diyorlar ya yeni sayım yapıldı Türkiye'de. 10 milyon. Beyler biz ölülerimizle beraber yaşarız diyor.
Ne güzel söylemiş.
Yani yerin üstü vatandır. Yerin altı da vatandır. Akif'in kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda beytini de öyle yorumluyorum ben. Niçin cennet? Evet bu vatan cennettir. Şuradan cennet. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir insan öldüğü zaman mezar ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur olur. Kardeşim bu Anadolu'nun veya diğer bütün İslam yurdunun her karşında şehit mezarları var mı?
Evet.
Şehit mezarları da cennetten bir bahçe olmaz mı?
Doğrudur.
Bu vatanda cennettir. İslam yurdu olan her yer cennettir ve bu cennet yurdu da biz kimseye vermeyiz. Biraz daha cennet köşesi olmayan yerler varsa oraya şehit düşer. Orayı da cennetten bir bahçe yaparız.
Eyvallah. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı Allah bir? Bütün bunlar sendedir bu girift bilmeceler. Sakarya kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş kayna kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya.
Evet bu garipliği ve paryalığı öz vatanımızda yaşadık ama Allah'ın izniyle o gariplikten kurtuluyoruz. Çalışmamız lazım, gayret etmemiz lazım. Biraz önce aradaki sohbette dediniz ki, hocam çok koşturuyorsunuz, biraz da yatsanız dediniz. Haklısınız bir bakıma ama yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer hesabı koşturmam gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu cumartesi, pazar günü de Elazığ'da olacağız. Kırşehir'den yeni geldik. Önümüzdeki günlerde de Şanlıurfa'da olacağız. Ama tespitiniz de doğru. Ruhen de koşturmalıyız. Kalemimizin de koşması gerekir. Bakalım Mevla neyi nasip edecek? Bu karanlık yıllarca, on yıllarca sürmüş üzerimizdeki karanlık, ama insanlarımız yüreklerini yakarak dualarıyla aydınlanmasını sağlamıştır. Bundan sonrası yine yürekler yanacak, yine dualar olacak, ama fiili duaya hız verme zamanı. Fiili duayla aydınlığın çoğalmasını sağlayalım. Kötü insanlar insanımızın aklına, kalbine girmeden iyi insanların onlardan önce gidip akla ve kalbe girmesi gerekiyor.
Evet, saygıdeğer dinleyenler, bu anlamlı sözlerle, mesajlarla sizlere veda ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın, selamet kalın. Ramazanınız mübarek olsun. Allah affedilmeyi, mağfirete gark olmayı, iki cihan saadetine ulaşmayı sizlere, bizlere, bütün İslam alemine nasip etsin, lütfetsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.